Efendim yeni bir çıkış yolu programıyla karşınızdayız. Türkiye'nin gündemini, dünyanın gündemini, konuşulmayanları, konuşulsa bile farklı açıdan bakılmayan konuları beraber ele alacağız. Sizi düşünce ortaklığına, fikir ortaklığına, tefekkür ortaklığına daha doğrusu davet ediyoruz. Gündemde neler var? Gündemin nabzını tutmaya çalışıyoruz. Ve bu çerçeve içerisinde hemen dönüyorum. Azizim, arkadaşım, meslektaşıma soruyorum. Neler konuşalım, neler var? Türkiye'de de fokur fokur kaynayan kazanlar var. Hangi kazanın fokur fokur kaynayan kazanın içine biz de şöyle bir parmağımızı değdirelim, o acıyı, o sıcaklığı hissedelim, seyircilerimizle paylaşalım.
Merhaba Ekrem Bey.
Merhaba.
Birkaç konu var bugün sormak istediğim. Bunlardan bir tanesi sizin de içinde olduğunuz bir konuyla ilgili. 2 gün önce resmi gazetede bir karar yayınlandı. Bu kararın altında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Hazine Bakanı Lütfi Elvan'ın imzasını taşıyan bir karar. Buna göre 377 kişinin mal varlığını terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna atıf yapılarak dondurulma kararı verildi. Bunlar Türkiye'de bulunan mal varlıklarını kapsıyor. Siz de bu isimlerden bir tanesiniz. Ne düşünüyorsunuz bu karar hakkında? Herhalde haberdar olmuşsunuzdur.
Haberdar olmama mümkün değil. Haberi yapanların büyük çoğunluğu, aralarım Dumanlı'nın da bulunduğu, işte falan filan 3-5 tane daha isim sayıyorlar herhalde yalnız, ama kendi ismimi orada gördüm. 307 kişiye malı donduruldu diye bir haber seri bir şekilde yaygınlaştı. Herhalde anons eden veya ilk haberi yapan bazı isimleri benim de adımı o öne çıkan isimlerin arasına koyarak zikretmiş olmalı ki nereden hayırdır ne oluyor diye sorulara muhatap oldum. Şimdi şahsi açıdan ben çok absürt bir haber olarak gördüm. Absürt bir karar olarak gördüm. Çünkü bu kaçıncı defadır mal varlıklarına el konma, dondurma vesaire gibi işlem yapılıyor. Benim bildiğim 2016 Aralık ayında ilk böyle bir karar alınmıştı. Tekrar tekrar niye böyle bir karar alıyorlar? Aldıkları kararı uygularken adamın gözü kör mü, görmüyor mu? Bir mal varlığım yok. Olmayan bir mal varlığına ikide bir el koyma ne demek? Nasıl bir anlamsızlıktır bu ya? Nasıl bir mantıksızlıktır bu? Veya nasıl bir cinlik var bu işin içinde? Nasıl bir hinlik var bu işin içerisinde? Onu bilemiyorum ama benim bildiğim şey, insan kendini önce bilir. Benim bildiğim şey, 2016'dan beri bir mal varlığı arıyorlar. Bir iğne iplik bulamadılar. İğnesi ipliği olmayan bir adamın ikide bir böyle mallarına el kondu, malları donduruldu diye gündeme getirilmesi bir algı operasyonu. Bir cinlik burada. Başka cinlik var mı? Vardır. Bir sürü cinlikleri vardır, şeytanlıkları vardır. Zekası vasatın altında olan bu insanlar, ufku çok dar olan bu insanlar, siyasete ve şeytanlığa geldi mi insi, cinni, bütün şeytanlarla el birliği, iş birliği yapıp böyle ne kadar fitne fücur işler varsa hepsini ortaya koyuyorlar. Ama görünen o ki bunu bir ya hinlikten, cinlikten, şeytanlıktan ya da daha enteresanı bir bilgisizlikten, bir yobazlıktan, bir intikam duygusundan bir haksız kararlar silsilesi olarak ya 377 insana şöyle bir baktım. Yani ismini vermeyeceğim, zor durumda kalmasın. Bir meslektaşım böyle zar zor babasının yardımıyla, annesinin yardımıyla, efendim kendi birikimleriyle ev almış bir arkadaşımızı gördüm. Yani adam zaten hapiste diyelim ki. Bu insanın tekrar bir de evine el koymanın, evini dondurmanın ne anlamı var, ne mantığı var. Bu nasıl bir bitmez tükenmez intikamdır? Sen yıllarca insanları hapishanelerde suçsuz yere süründüreceksin. Ondan sonra onun evine, barkına, arabasına el koyacaksın. Yani aynı isyanı hatırlarsan biz bu programda Can Dündar için de yapmıştık. Yani bir gazeteci, fikrini beğenirsin, beğenmezsin, onaylarsın, onaylamazsın. Ama bir düşünce insanı, bir fikir insanı, hayatını kalemiyle geçinen bir adam, bir insan, televizyonculuktan gelen bir insan. Malına mülküne el koydun. Nedir bu insanın şeyi nedir yani? Bu intikam duygusu nedir? Bu böyle bir bu nasıl bir yobazlıktır? Bu nasıl bir gaddarlıktır? Bunu biz ifade ettik. Doğru değil dedik, yanlış dedik. Ama görüyorum ki şimdi iki yüzlü ve maskeli iletişim kurmayı çok iyi beceren, üstüne adına da gazeteci diyen insanlar, söz konusu 377 kişinin yanılmıyorsam 200 küsür kişisi cemaat bağlantılı geçiyor. Başka örgütler falan filan sonra ekleniyor buna. Söz konusu cemaatle ilgili insanlar olunca, kardeşim iki kelam da ona söyle. Can Dündar'ın dişinden tırnağından artırarak birikimleriyle kenarda ayırdığı parasıyla aldığı bir eve gaddarca el koymak neyse, zar zor geçinen, annesinden babasından ailesinden gelen iyi kötü gelirle bir ev almış, bark almış onlarca gazetecinin malına mülküne el konmasına da bir iki kelam edin artık ya. Bu kadar da sahtekarlık demeyeceğim, bu kadar da ikiyüzlülük demeyeceğim ama bu kadar da ikiricilik olmaz. Türkiye'nin temel sorunu bu. Şimdi ben o listeye baktım, yani acıdım bazı meslektaşlarımı ve bazı insanları gördüm. Yani hiçbir suçu yok. Melek gibi insanlar. Silahlı terör örgütü ne ya? Hangi terör örgütünden bahsediyorsun? Hani şu dünyada efendim niye efendim Gülen hareketi diyorsunuz? Uluslararası raporlarda niye Gülen hareketi diyorsunuz da FETÖ demiyorsunuz tırnak içinde? Dediğiniz örgütse bu örgütün dünyada terör örgütü diye bilindiğine dair hala bir hüsnü zannınız varsa, hala böyle zannediyorsanız birisi kapınıza vurmalı. Uyanın ahmaklar, uyanın. Dünyada böyle bir örgüt yok. Kendiniz uydurdunuz. Nereden uydurduğunuzu da biliyoruz. Kendiniz düzenlediniz, kendiniz ayarladınız. 15 Temmuz gibi bir tiyatroyu kendiniz sahnelediniz, kendiniz yazdınız, piyonlarınızı devreye soktunuz, aldanmış insanları devreye soktunuz. Sonra da oturdunuz, bir plan yaptınız. Şimdi o planın gereği, efendim mallarına el koyalım, mülklerine el koyalım. Bir de utanmadan ne diyorlar biliyorsun değil mi? Biz bu konuyu çok titizlikle çalışarak yapıyoruz diyorlar. Sen duydun mu böyle bir cümle?
Evet, duydum aslında. Yargıtay'ın da, ben baktım biraz, Yargıtay'ın da bir açıklaması var. Biz diyor özellikle bu konularda diyor çok hassas davranıyoruz diyor. Aslında KHK listelerinde de bu tür hatalar vardı Ekrem Bey. Ölmüş isimler bile ihraç edilmişti mesela. Veya 2 yıl önce, 3 yıl önce rütbeler farklı mesela, rütbelere ihraç etmişler. Eskiden hazırlanmış listeler üzerinden gittikleri için titizlik falan yok aslında. Üstün körü, ama listede sadece bir satır, ama o insanın hayatı var orada. O insanın ailesi var.
Aslında şu an devlet mekanizmasını kullananlar aşikar bir şekilde suç işliyorlar. Bir liste yayınlıyorlar. TC kimlik numaraları yayınlıyorlar. Öyle bir hakları da yok. Yani bunlar özel bilgiyi içeren şeyler. Böyle bir hakkın yok. İkincisi, titizlikle yapıyoruz diye artistik cümleler kurmayı biliyorlar da ama titizlik göstermiyorlar. Mesela vefat etmiş insanlar var orada. Ali Bayram gibi vefatını cümle alemin duyduğu insanlar var. Cemal Uşak gibi çok kıymetli, değerli vefatını cümle alemin, cümle dünyanın duyduğu insanlar var. İşte bu kadar mı sağırsınız? Bu kadar mı körsünüz? Ölmüş insanların mallarına, mülklerine çökmeye. Ya mezar soyguncusu gibisiniz ya. Böyle ne diyeyim başka yani? Aşiretler yapmaz bunu. Böyle en kaba medeniyetten mahrum kalmış. Aşiretlerde bile böyle şey olmaz. Bunlar mezar soygunculuğu. Vefat etmiş, Cenab-ı Hakk'a yürümüş, arkasından dualar almış insanların bile mallarına çökmek ne demek? Mesela görünen o ki ben listeye bakınca görüyorum. Akın İpek'i hedef alıyorlar. Akın İpek'e karşı nasıl bir intikam duygusu varsa, onun bir kuyruk acısıdır bu nasıl? Hani bir kuyruk acısı var. Neden? Çünkü sen bu güzel insana diz çökmesini istemişsin. Boyun bükmesini istemişsin. El pençe divan durmasını istemişsin. Hatta efendim malına mülküne o zamanlar göz dikmişsin. Altın işletmeciliği, madenciliği yapan bir insana söylediğin şey şu. Ya biliyorsun Akın Bey, toprağın altı da devletindir. O da harika bir espriyle cevap verir. Benim işittiğim, birinci dereceden işittiğim vakayı söylüyorum. Haklısınız Sayın Başbakanım. O zaman başbakan. Denizin altı da deniz de aslında devletindir. Ama herkes gider balığını tutar. Kurallara uygun, kanunlara uygun olmak kaydıyla. Yediremedi, sindiremedi. O kadar bir intikam duygusuyla dolu ki kardeşini yıllardır hapiste tutuyor. Annesini, o değerli annesini, o politikacıların da, sanatçıların da İpek anne diye seslendi. O hayırsever güzel anneyi üzecek 50 tane şey yaptılar. Cezalandırma yoluna gittiler. Nasıl bir acımasızlık, nasıl bir gaddarlık? Şimdi görüyorum, çocuklarına bile ceza kesmişler. Haklarında hiçbir kovuşturma olmamış, hiçbir soruşturma olmamış, hiçbir mahkeme kararı olmamış. Gencecik fidanlara bile ceza kesme. Bu tamamen bir intikam duygusu. Ben hep söylüyorum, Hüseyin Avni Paşa'nın Sultan Abdülaziz'e takıntısıyla beraber söylediği bir söz vardır. Kinim dinimdir der. Bugün o cümlenin altına Hüseyin Avni Paşa'nın ismini silmek lazım. Bugün ta tepedekinin adını yazmak lazım. Kinim dinimdir. Evet, kini dini oldu. Kini dini olan adamın her şeyinden korkulur. Ama kendisinden korkulmaz, mücadele edilir. Ne hal diyeceğinden, ne film çevireceğinden, ne fırıldak çevireceğinden endişe edilir. Ama korkulmaz. Korkulursa bir hani Bediüzzaman benzetmesiyle efendim döner dişinin kirasını da ister. Bugün görülen 377 kişiyi öyle şeyler öyle şeyler yapacak. Esas şunu sormak lazım. Sizin çıkardığınız bu uygulamalar, uydurduğunuz bu yaptırımlar dünya tarafından çok iyi biliniyor. Bak bir zaman hatırlayın, pasaport iptalleri vardı. Kim uyguladı bunu azizim? Kim bunu kale aldı? Kim bunu ciddiye aldı? Ve efendim Interpol'le insanlar hakkında arama kararları çıkarılıyordu. Interpol dünyanın en ciddi güvenlik örgütlerinden bir tanesi. Uluslararası bir adeta bir platform, güvenlik platformu. Bütün emniyet güçlerinin, dünya emniyet güçlerinin ortak havuzu gibi bir şey. İnsanlar hakkında böyle kırmızı bültenler çıkardılar. İnsanlar hakkında Interpol'e raporlar yazdılar, gönderdiler. Önce Interpol şaşırdı. Bu nedir? Nereden çıktı? Neyin nesidir? Bir anda Türkiye'nin böyle o güne kadar görülmemiş bir şekilde yüzlerce, binlerce arayacağı insan çıktı ortaya. Bir zaman sonra fark ettiler ki Türkiye bu yolu suistimal ediyor. Türkiye'nin bu konuda suç dosyası kabardıkça kabardı. Sonra ne oldu? Interpol vasıtasıyla yapılan bütün gönderiler, bütün yazılar alındı, yırtıldı, atıldı. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenler devlet kültürüyle hareket etmiyorlar. Devlet geleneğiyle, devlet ahlakıyla hareket etmiyorlar. Muhalefeti ezmek için, muhalefet olarak gördükleri kişileri ezmek için düşman hukukuna bile sığmayacak gaddarlıkta, mekkarlıkta işler yapıyorlar. Dolayısıyla bunun da bir zaman sonra ya bunu bile suistimal ettin Türkiye'yi yöneten be. Bunu bile suistimal ettin. Deneceği açıktır, aşikardır. İnsanların malına, mülküne, terör örgütüne maddi yardımda bulunmak. Adamı zaten birçok orada bakıyorsun. Öğretmen, emekli. Ya bu insanların ne maddi gücü olacak ki olmayan bir terör örgütüne? Senin uydurduğun terör örgütüne. Uydurdun diyorum ya, nereden uydurdun da belli yani. Uydurdun terör örgütüne ya. Böyle bir örgüt yok dünyada. Sonra alacaksın terör örgütüne, bir de uluslararası hukukta yeri olan bir konuya adeta benzerlik yapıyor gibi. Bir efendim sanki onu uyguluyor gibi. Ya kimse yutar mı bu numarayı? Senin kaç numaran oldu? Kaç ipte cambazlık yaptın? Yaptığın her cambazlık daha 10. saniyede anlaşıldı. Uydurduğun her yalan İkindiği göremedi. Mumu söndü. Ne oldu? Öğleyin hani yalancının mumu yatsıya kadar derler. Bunun mumu yatsıya kadar bile sürmedi. Yakın zamanda dünya medyası da, dünya hukuku da burada çevrilen fırıldağın farkında olur. Ben ondan hiç umudumu kesmiyorum. Çünkü o kadar aşikar bir hile ki bu. O kadar görünen bir hile ki bu. Yani terör örgütü üyesi yapıyorsun bir insan. Hiç ortada tabanca yok, silah yok, mermi yok. Kim bu insanlar? Bir bakıyorsun ev hanımı. Kim bu insan? Küçük çaplı bir esnaf. Kim bu insan? Büyük çaplı iş adamı. Kim bu insan? Akademisyen. Kim bu insan? Gazeteci. Alnına bir terörist yaftası yapıştırıyorsun. Nerede eylem, nerede? Yok. Eylemin, suçun oluşturduğu unsurlar içerisinde silahı, tabancası, bombası nerede? O da yok. Ama bunları uydurmuşlar. Kafaya da koymuşlar azizim. Yani sen şimdi şeye bakıyorsun, hani titizlikle yapılan çalışma diyorsun. Listede vefat edenler olduğu gibi listede aynı zamanda isim benzerliğinden dolayı suçu günah olmayan insanları da eklemişsin. Mesela Çatı davasında bir isim geçiyor. Çatı davasında geçen ismi oraya koyuyorsun. Ama bilgileri adama uymuyor. Demek ki başka birini söylüyorsun. Yani Çatı davasındaki kişiyle hiç alakası olmayan, kimlik bilgileri uyuşmayan insanı bir yere koyuyorsan isim karıştırmışsın demektir. Böyle başka sadece bir tane değil, iki tane isim gördüm. Dikkatli bakan, biraz da insanları tanıyan birisi baksa belki 10 tane isim koyacak. 10 tane isim bulacak. İsmi ismine benzeri diye adamı zorla. Şeyde de oldu bu, Çatı davasında da oldu. Hatırlarsın değil mi bilmiyorum. İş adamı ile ismi aynı olan bir kişiyi
Evet doğru.
yanılmıyorsam cezalandırdılar. Sen belki daha ayrıntılı bilirsin.
Cezalandırdılar.
Şey,
Şöyle, bunu önce
tecrübe
o iş adamı diye aldılar. Çatı davada önce öyle aldılar. Fakat sonra olmadı ortaya çıkınca da senin başka bağlantılarına varmış deyip tutuklu kalmasına devam etti. En sonunda içerideki herkese müebbet verdiler. Ona da ayıp olmasın diye 10,5 yıl verdiler. Adam hala tutuklu maalesef.
Senin de zannediyorum senin de bildiğin çok güzel bir fıkra vardır. Sevgili seyircilerimize paylaşalım mı? Hani hırsızın birisi bir eve hırsızlık yapmaya girer. Aynen cuk oturuyor bugünkü Türkiye yönetenlere. Yani ve şunu da parantez içinde söyleyeyim. Yavuz hırsız ev sahibini bastırır diye bir atasözümüz var. Bilmiyorum bu atasözü Almanca'da var mı? Fransızca'da var mı? İngilizce'de var mı? Ama Türklere has, enteresan, Türkiye'de yaşayan insanların tabii ki atasözleri bir tecrübeye dayalı sözdür. Yani kuşaklar boyunca elde edilen bir tecrübeye dayalı bir sözdür. Yavuz hırsız ev sahibini bastırır derler. 17 Aralık tam bu atasözümüzün tecessüm etmiş, tebellür etmiş halidir. Hırsız gelmiş, içeriye girmiş karanlık bir günde, başına bir çorap geçirmiş, elinde de bir tane el feneri. Odaları dolaşırken birden ışık yanınca herkes anlamış ki içeride bir hırsız var. Fakat hırsız elindeki el feneriyle ev sahibini dövmeye başlamış. Sen hırsızsın, buraya nasıl geldin, bu malı nereden getirdin diye hesap sormaya kalkmış. Bugünkü bu mal varlığı dondurma meselesi de bunun gibi bir şeydir. Esas kimin malı var, ona dönelim. Erdoğan'ın siyasetten önce malı neydi, şimdi nedir? Oğlu Burak'ın malı neydi, şimdi nedir? Bilal'in malı neydi, şimdi nedir? Kardeşi Mustafa'nın malı neydi, şimdi nedir? Eniştesinin malı, mülkü, arazisi kendisinin midir, bunun mudur? Kaç milyar doları vardır? Mal varlıklarını dondurmaymış. Bir gün senin mal varlıkların donacak. O dönümünü hesap edemediğin, hesabını yapamadığın, nereden geldi diye sorulduğunda apışıp kaldığın, bilmem hangi adada aklamaya paklamaya çalıştığın, dekontlarıyla çıkarıp gösterildiğinde gıkının çıkmadığı mal varlıkların, Körfez ülkelerine taşıdığın mal varlıkların, İsviçre'ye taşıdığın mal varlıkların, bir gün senin bu insan hakları ihlallerin, bu zulümlerin, bu işkencelerin, bu uluslararası hukukun kanunlarına göre dondurulduğunda senin ve ailenin ve yakınlarının ne yapacaksın? Herkes kendinden biçerek söylüyor. Yani kendisinin en büyük korkusu olduğu için zannediyor ki herkesin en büyük korkusu budur. Yok böyle bir şey. Ben neyse fıkraya döneyim de ne yapmak istedikleri anlaşılsın. Hani hırsızın bir tanesi, lafa oradan başka bir yere geçtik. Hırsızın bir tanesi bir eve girer, sonra kayar düşer, pencereden düşer ve sonra gider hakime şikayetçi olur. Hakimin de adı hani böyle karakuş derler. Karakuş diye bir hakim varmış. Suçluyu suçsuzu ayırt etmeden aynen bir kara düzen. Bir kara düzen hakimi. Bugünkü hakimler gibi. Şimdi gider der ki efendim ben kadı efendi bir yere girdim, bir hakim efendi, hakim bey. Ben bir hırsızlık yapacaktım fakat bunlar bu camı nasıl boyadılarsa, cam nasılsa bilmiyorum, camdan kaydım düştüm. Ayağım kırıldı, kolum kırıldı. Davacıyım. Hırsız, ev sahibinden davacı. Ev sahibini getirin derler. Ev sahibi gelir. Ev sahibine derler ki ne yaptın da sen bu adam düştü, kolunu bacağını kırdı. Ne yaptın sen? Der ki efendim bir şey yapmadım ben. Geçen sene evi boyatmıştım. Bu camları, çerçeveleri boyayanlar biraz boyayı fazla kaçırmışlar. Biraz kaygan olmuş orası. Suç benim değil, boyacının. Çağırın boyacıyı derler. Boyacı gelir. Boyacı ne desin adamcağız? Söyleyecek bir şey yok. Efendim biz boyadık yani öyle boyadık. Ben nereden bileyim bir hırsızın geleceğini, hırsızın burada kayacağını, yere düşeceğini, kolunu kıracağını, bacağını kıracağını. Ben bilmedim evin. Her zamanki gibi boya işini yaptım. Bitirdim, teslim ettim. Ve karakuş hakim der ki idam edin bunu. Niye? Hırsızın işini bozdun. Hırsızın düzenini bozdun. Hırsızın çarkına çomağını soktun. Gidin bunu idam edin derler. Fakat gidince dar ağacı kurulur. Adam da çok uzun. Sığmıyor dar ağaçlarına, sığmıyor. Sığmayınca gelirler derler ki efendim buna dar ağacı bulamadık biz. Der ki gidin bir başka boyacı bulun. İdam edin gitsin ya. Bir tane boyacı. İdam edin gitsin. Şimdi bunların da ona benziyor. Yani gidin falanları bulun. Mallarına çökün. Neden? Ruhunda, özünde, genetiğinde senin haramilik var. Zehir zıkkım olsun. Haramilik var. Diyor ki git adamların malına, mülküne çök. Nasıl olur da altın madeni işletir de bana bir hisse vermez? Nasıl olur kömür madeni işletir de bana bir, nasıl inşaat işi yapar da bana bir şey vermez? Ya bizim gibi insanlar malı mülkü olmayan insan. Ama malı mülkü olan adamın suçu ne? Bunu da ayrıca söyleyelim. Adam helalinden kazandıysa, alın teriyle kazandıysa, namusuyla kazandıysa, kazandığı namusuyla kazandığı paranın efendim zekatını vermişse, bağışını yapmışsa, himmetini yapmışsa, kelimeleri bir de kirlettiler. Bunlar ne kadar güzel şeyler. Sosyal adalet için de geçerli şeyler. Toplumsal barış için de geçerli şeyler. Eğitimin yükselmesi için de geçerli şeyler. Bak hepsi çürüdü, çöktü. Cemaat Türkiye'yi terk ettiği, terk ettirildiği, sürgün edildiği, mahpus edildiği günden beri Türkiye derin bir düşüş içinde. Dibe doğru gidiyor. Dibe doğru. Ha dibe vurmadan çıkmaz. O nokta neresi bilmiyorum ama yakındır. Dibe vurdu. Ekonomisi de battı, eğitim hayatı da battı, sağlık sistemi de battı. Her şey. Bir tane gösterebilir misiniz itibarı olan bir şey? Dış politika mı? İç politika mı? İnsan hakları mı? O yüzden şimdi ne olur? Gider bir tane boyacı bulurlar, onu idam ederler. Hak, hukuk, adalet yerine gelmiş gibi olur. Burada büyük bir hata var. Ama bir gün bu hatalı uygulamalar inşallah bir gün sahiplerinin başına döner. Malı olan, mülkü olan, malının mülkünü daha doğrusu gayrimeşru yollardan hisse alarak %10 mu %20 mi zehir zıkkım olsun diyorum. Anadolu'da öyle derler. Zehir zıkkım olsun. Burundan fitil fitil gelsin derler. Burnunuzdan fitil fitil gelsin. Milletin malından, mülkünden ihaleyle, mihaleyle al gülüm, ver gülüm. Efendim çılgın proje, akıllı proje bilmem ne diyerek yediğiniz bütün paralar, aldığınız bütün emlaklar burnunuzdan fitil fitil gelsin deriz. Başka bir şey demeyiz. Ama bir film döndüğü belli. Bir film dönüyor. İnşallah o da başlarına dönüyor. Uzun vadede başlarına dönüyor.
Aslında Ekrem Bey, bundan 3 yıl önce bir demosunu da yaşadılar bunlar. 2018'de sanırım bu Rahip Brunson krizi olduğu zaman Amerika Türkiye'den bazı bakanların mal varlıklarını dondurmuştu. Amerika'daki mal varlıklarını dondurmuştu. Aslında ne yapabileceğini göstermiş oldu. Yani bundan bir şey çıkmaz belki ama fakat ondan bir şey çıkabilir. Onu da belki zaman gösterecek.
Kısa zamanda göreceğiz. Halkbank davasından neler olacağını göreceğiz. Herhalde sen de bir gazeteci olarak en azından bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak hala vatandaşız herhalde. Herhalde
Evet hocam.
bekliyorsunuz. O cari açığımızı kapatan, ay yıldızlı bayrağın önünde efendim cari açığı ben kapatıyorum. Türkiye'nin ekonomisini ben sırtlıyorum diye konuşan delikanlı bülbül oldu, şakıdı. Amerika'da FBI'ya kime rüşvet dağıttığını tek tek anlattı. Kimden ne menfaatler temin ettiğini tek tek anlattı. Uluslararası hukuku nasıl alaşağı ettiklerini tek tek anlattı. Bir zaman Amerika'ya iki defa muhtara veren Erdoğan hükümeti, Reza Zerrab'ın anlattıkları karşısında lal kesildi. Aslında lal kesilmemiş. Başkan Trump, o dönemdeki Başkan Trump'ı defalarca aramışlar, rica etmişler, hakime müdahale edin demişler, savcıya müdahale edin demişler. Zannetmişler ki her yer Türkiye gibi, onların babalarının çiftliği gibi. Hakime alo diyecekler, savcıya alo diyecekler. Bunu alın, bunu bırakın diyecekler. Azizim, Reza Zerrab vakası bile Türkiye'nin suçüstü yakalanması vakasıdır. Reza Zerrab'ı tutuklayan polislere, takip eden polislere, tutuklayan efendim, iddianame hazırlayan savcılara, tutuklayan hakimlere nişan takılması lazım. Neden? Adamın Amerika'da bir fiske bile yemeden anlattıkları, belgeleriyle anlattıkları, o yeni bilgiler eşliğinde o insanların serbest bırakılması lazım. Yeni bir dosya açılması lazım. Açılan dosyada bugün milletin malına mülküne göz dikenlerin gözlerinin mahkeme salonuna getirilip hadi bakalım anlat şimdi neye tanık oldun diye sigaya çekilmesi lazım. Hırsız 17 Aralık'ta ışıklar birden yandığında başındaki kadın çorabıyla elindeki el feneriyle yakalanmıştı. Sonra yeniden karanlığa döndü Türkiye. Fakat sağ olsun Reza bir Miami ziyareti yapmaya teşebbüs edince uluslararası hukuk ensesinden yakaladı ve Reza bülbül gibi şakıdı. Yakında gene ne şakıyacak bilemiyoruz. Mahkemeler devam edecek. O zaman göreceğiz kimin malına el koyarlar, kimin malına el koymazlar. Kim kriminaldir, kim değildir. Kim suçludur, kim değildir. Suçu olanlar işte o zaman orada titriyecekler. Başka suçları da var. Onların makamları, mevkileri de farklı. İnsanlara işkence yaptırtmanın, insanlara kötü muamele ettirmenin, bilerek ve isteyerek ve bizzat organize ederek. Öyle İçişleri Bakanıymışsın, Dışişleri Bakanıymışsın, şu Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun tutuklanmasında yaptığınız ihlaller bile, insan hakları ihlalleri bile bir gün boncuk boncuk terlediniz, adil mahkemelerde karşınıza çıkacak. O zaman göreceğiz. Evet.
Evet, başka bir konu hala gündemde. Bu 104 amiralin Yüce Türk Milleti'ni diye başlayan bildirisi var. Geçen pazar gününe heyecan kattı. Bütün Türkiye bunu konuştu. Aslında ekonomi iflas etmiş. Bir taraftan pandemi yüzünden hakikaten Türkiye'de çok zor günler yaşanıyor. Fakat Erdoğan ve çevresi bunu bir fırsata çevirdi. Yeni bir mağduriyet çıkardı ve gündem değişiverdi. Şimdi darbe çağrısı yaptıkları iddiasıyla suçlanan amirallerden 10 tanesi gözaltında. Bunlardan 4 tanesi de Atilla Kıyat sanırım bunlardan bir tanesi. Gözaltına alınmamış, ifadeye çağrılmış sanırım. Aslında bildiriye baktığınızda yani çok sert ifadeler yok. Yani iki konu var bildiride öne çıkan. Bir tanesi Montrö Anlaşması'nın ortadan kaldırılması ihtimaline binaen bir açıklama yapıyorlar ki orada haklılar muhtemelen. Ama diğer konuda bir sarıklı amiral vakası var. Onu öne çıkartıyorlar. Ben geçmişte şeye baktım, 27 Nisan bildirisine baktım. Aslında biraz size onu sormak istiyorum. 27 Nisan bildirisinde çok daha ağır ifadeler var. Arkadaşlar eğer hazırsa o kısmı gösterebilirler de. Baya baya muhtıra vermiş o zaman Yaşar Büyükanıt Başkanlığındaki Genelkurmay. Üstelik silahlı bürokrasi bunu yapıyor. Ama şu anda onların birçoğu aslında artık emekliler, zaten hepsi emekliler de. Yani artık bir ayağı çukurda olan insanların darbe yapma ihtimalleri ne kadar var emin değilim. Ama o gün 27 Nisan bildirisine bu kadar sert tepki verilmemişti. Hatta Erdoğan bunu tepki vermeye gerek duymadığına dair bazı ifadeleri olmuştu. Ama bugün çok şiddetli tepki verdiler. O gün bu kadar güçlüler miydi? Bugün daha mı güçlüler? Yani neden böyle bir fark var? Siz nasıl görüyorsunuz?
Ben önce senin senaryona itiraz edeceğim. Şöyle birçok insanda da yazılarında da yorumlarında da görüyorum. 103 tane, 104 tane neyse 103-104 diyorlar. Amiral, general neyse bir araya gelmişler bir bildiri hazırlamışlar. O bildiri büyük yankılar uyandırmış. AKP bunu fırsata çevirmiş. Şimdi Hakikaten öyle mi? Yanılmıyorsam bizim TR724'te Bülent Korucu'nun bir yazısı veya konuşması vardı. Erdoğan'a bir darbe lazım diye. Erdoğan çok sıkışmış bir durumda. Merkez Bankası'ndaki 128 milyar doları açıklayamıyor. Damat hala ortada. Yaşıyor mu bilmiyoruz. Herhalde yaşıyordur, öldürmemişlerdir. Ama nasıl bir
İnşallah.
yaşamaktır ki? Nasıl bir yaşamaktır ki ortada hiç yoksun? Kaç gün olmuştur? 3 ay mı? 4 ay mı? Yani Türkiye'nin en muktedir bakanı iken ortadan kaybolmuş bir adamdan bahsediyor. Damat diye yad olmuş. Hani bir Osmanlı'da bir damat şey vardır. Damat Ferit Paşa. Bu da damat efendim ne diyelim işte ya, çok da kırmak üzmek istemiyorum yani insanları çok aşağılamak doğru değil ifade olarak da güzel değil. Ama damat da damat herkesin diline damat deyince bugün kimin anlaşıldığı belli oluyor. Ortada yok. Neden? Çünkü paralar ortada yok. 128 milyar dolar, 130 milyar dolar nerede? Ali Babacan soruyor nerede? Davutoğlu soruyor nerede? Kılıçdaroğlu soruyor nerede? Meral Akşener soruyor nerede? Nerede kardeşim para? Kime peşkeş çektiniz? Merkez Bankası'nın arka kapısından ne fırıldak döndü? Merkez Bankası'na adadığınız kişi şu 128 milyar doları bir araştırın dediği için bir gece ansızın görevinden alındı mı alınmadı mı? Dolar bunun üzerine fırladı mı fırlamadı mı? Yani tam sıkışmışsın, bunalmışsın, her şeye zam üstüne zam geliyor. Sonra bir şey oluyor. Yani emekli generaller mektup yazıyor, bildiri yazıyor veya bazıları da bildiri değil de duyuru diyorlar. Bildiri olsa ne olur, duyuru olsa ne olur. Yani çok şey fark etmiyor. Ve şöyle de bir ilginç nokta var. Yani daha bildiri yayınladıktan kısa bir zaman sonra şak diye öncüleri kimlerdir? Kimler bu bildirileri toplamışlardır? Bu bilgileri toplamışlardır vesaire vesaire. Çok seri bir şekilde. Hatta her bir generalin CHP'li akrabalarına atıf yaparak. Azizim ben açık söyleyeyim. Herkes de bunu çok iyi bilmeli. Bu aynen 15 Temmuz gibi planlanmış bir şey. Tabii ki ben demiyorum 103'ü 104'ü birden planlamanın içinde değil. Öyle bir şey olamaz. Ama bunları birisi gaza geliyor. Adresi de söyleyeyim. Büyük ihtimal bunu MİT yapıyor. Çünkü bu kadar yazışmayı, bu kadar efendim yakın ilişkiyi, akraba ilişkilerini vesaire ilk 10 tane generali demek ki önceden biliyorlardı. Beklediler tıpkı 15 Temmuz gibi. Önden yürüyün dedikleri insanları yürüttüler. Emekli bir sürü insanın emekli olduğuna göre herhalde yaşları 60'ın 70'in üzerinde insanlar bunlar. Bilmiyorum askerler biraz geç emekli oluyorlar. Kaç yaşındadır sence bilmiyorum.
Tam
Herhalde
bakmadım ama
60'ın
yok
altında
yok
yoktur galiba.
60-65'in üzerindedir hepsi de.
Ya
65'in
65
üzerindedir.
yaşındaki emekli asker, kışla hatıralarıyla insanlara bir şeyler anlatan insanlar hepsi bilemez ama belli ki önden gidip bunları böyle bir yere doğru çeken bir grup var. Bu grupla istihbarat beraber bir çalışma yapmış olmalı ki daha mesele ortaya çıkar çıkmaz şak diye bilgiler konmuyor. 10 tane generalin adı söylendi. Bilmem kaç tane generalin birinci derecenin akrabasının CHP'ye üye olduğu veya kendilerinin üye olduğu. Ne zaman tespit ettin? Ne zaman çalıştın? Süleyman Soylu herkesi aptal zannediyor. Herkesi aynaya bakarak konuşuyor herhalde. Gece boyunca çalıştık bunları çıkardık diyor. Kim yutar bu numaraları? Yüzlerce, yüz küsür insan. Akrabayı taallukatı ki böyle bir suç da yok. Adamın yeğeni, kuzeni, teyzesinin çocuğu bilmem ne CHP'ye üyeymiş. Yani sovat derler. Hani ne olmuş yani? Ne olmuş? Böyle bir suç mu olur? Akrabaları MHP'li, akrabaları AKP'li, bilmem ne. Zaten şak diye Kemal Kılıçdaroğlu bir cümleyle batırdı sizi. Dedi ki madem akrabalık üzerinden gidiliyor, darbenin en öndeki komutanlarından bir tanesinin kardeşini büyükelçi olarak atamadın mı sen dedi. Şaban Dişli'yi söylüyor. Buyur. Hukuk böyle mi işler? O senin akraban bilmem hangi parti. Dolayısıyla bu işin içinde CHP var. Şimdi tabii bir seyir içerisinde 103 tane general, amiral neyse bir araya geldi, bir bildiri hazırladı. Sonra AKP bunu öğrendi. Sonra bunu bir fırsata dönüştürdü. Ben bu senaryoya karşıyım. Bence hinlik ve cinlik burada var. Ta baştan beri işin içindeler. Baştan beri bunları belki de goy goyluyorlar, kışkırtıyorlar, yazdırıyorlar. Bir, benim tespitim, şahsi kanaatim bu. Ve burada da adres gösteriyorum. Çünkü bu kadar insanlarla ilgili fişleme bilgisi ya emniyetin istihbaratındadır veya emniyet istihbarat bugün ölü durumda, çok güçlü değil. Milli İstihbarat Teşkilatı'ndadır. Bu Milli İstihbarat tipik bir 15 Temmuz komplosu ve kumpasıyla karşı karşıya. Şimdi ikinci konu. Efendim bu çok önemli bir şey sordun. Harika bir şey sordun. 27 Nisan bildirisi ile kıyaslanabilir mi? Azizim 27 Nisan bildirisinin yanında bu çok üfürükten teyyare kalır. 27 Nisan bildirisi bildiğin muhtıraydı. Yani metni varsa çıkarın. Yani bende bir metin var. 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında Kur'an okuma yarışması yapıldı diyor. Ondan sonra Şanlıurfa'da, Mardin'de, Gaziantep'te, Diyarbakır'da şunlar yapıldı, bunlar yapıldı diyor. Kutlu doğum şölenine atıf yapılıyor. Ha bak, seyircilerimiz de baksınlar, ekrana geldi, yanılmıyorsun değil mi? Ekranda şu an. 27 Nisan bildirisi bildiğin resmen tehdit içeren, adres gösteren, yer gösteren ve açıktan açığa tehdit eden bir bildiriydi. Ama bu bildiriyi, ben basit bir soru sorayım sana. Bu bildiriyle ilgili hukuki bir işlem yapıldı mı? Beni duyuyor musun?
Duyuyorum, evet. Bir işlem yapılmadı. Erdoğan zaten
yani
bir muhtıra olarak kabul
bildiriyi,
etmedi.
Bu bildiriyi yayınlayan Genelkurmay'ın internet sitesinde yayınlandı bu. Böyle WhatsApp grubunda dolaştırılmış bir şeyden bahsetmiyoruz. Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi web sitesinden yayınlandı gece yarısı. Doğru mu? Ve bundan
evet,
birinci derece sorumlu o günün Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt. Yaşar Büyükanıt savcılığa çağrıldı mı? Kuvvet komutanları çağrıldı mı? Web'ten sorumlu subaylar, as subaylar kimlerse çağrıldı mı? Üstelik daha kötüsünü söyleyeyim Asim. Erdoğan bunu muhtıra olarak kabul etmiyorum dedi. Var mı onun ifadeleri? Şurada benim vardı bir yerde. Ben bunu muhtıra olarak kabul etmiyorum dedi. Birader
şöyle
birisi
diyor,
demez
ben
mi?
Okuyayım isterseniz. Şöyle diyor, onu bir muhtıra olarak kabul etmiyorum. Bu o zamanki Genelkurmay'ın bir yaklaşımı olarak değerlendiriyorum. Muhtıralar karşısında Türkiye'de siyasi iktidarın ne yaptığı bellidir. Eğer muhtıra olarak kabul ediyorsanız varın öyle kabul edin, ama yok bir değerlendirme olarak kabul ediyorsanız hemen ardından ertesi gün biz iktidar olarak gerekli cevabı gerektiği şekilde verdik. O şekilde de bitirdik diyor.
Bir,
ama herhangi bir işlem yapmadı.
Bu...
Peki şimdiki generaller niye gözaltına alındı? Madem
tam da onu söyleyeceğim. Ama evet, şunu söyleyeyim önce. Bu muhtıra değilse hiçbir şey muhtıra değildir. Neden? Muvazzaf adam. Elinde silahı var. Emrinde yüzlerce binlerce askeri var. Kendi resmi web sitesinde yayınlıyor. Ya bu muhtıra değilse muhtıra nedir? Şimdi sen bunu muhtıra gibi görmüyorsun. Emekli olmuş, elinde silahı olmayan, emrinde askeri olmayan, arada bir araya gelip çay kahve içerken vatan millet kurtaran, büyük ihtimal öyle yapıyorlar, subayların yaptığını muhtıra gibi kabul ediyorsun. Kaldı ki bu da bir kısmı da senin aklayıp pakladığın askerler. Balyoz sanığı askerler. Ergonokon sanığı askerler. Hani sen akladın pakladın ya bunları. Bunlar suçsuz diye ilan ettin ya. Bunlar darbeci
öyle
değil
ama,
diye söyledin ya.
Öyle ama
kardeşim
ilk
sen
günden,
akladın bunları.
İlk günden bazı
söyle.
Havuz medyasından bazıları atladı. Hemen dediler ki ya zaten bunlar balyozcuydu, ergenekoncuydu dediler, ama fakat çok uzun sürmedi. Hemen ertesi gün tekrar döndüler. Aslında bunlar CHP'liydi, Amerikancıydı demeye başladılar. Akrabaları CHP'liydi. Aslında ben baktım, bunların CHP'den daha fazla Vatan Partisi üyesi var bunlar içerisinde.
Ya
Ama nedense
hangi
Derin
partiye
Çek'te
üye
kabul etmedi.
olurlarsa olsunlar azizim, yani bir kere akrabalarıyla ilgili söylüyorsan kimi ilgilendirir, kim, bir de kim kendi akrabasını sen şu partiye üye ol, sen bu partiye olma diyebilir. Herkesin kendi bireysel özgürlüğüdür bu. Ama şunu söyleyeceğim. Muvazzaf askere işlem yapmayan, bu bir muhtıra değildir diyen, hatta daha sonra yanılmıyorsam Yaşar Büyükanıt'a nişan da taktı. Daha kötüsü, Türkiye Cumhuriyeti yakın tarihinin en karanlık görüşmesidir. Dolmabahçe'de ne görüştünüz? Dedikodular haddi hesabı yok. Komplo senaryolarının haddi hesabı yok. Sen Dolmabahçe'de Yaşar Paşa'ya ne verdin, ne aldın? Neye söz verdin? Mesela cemaati bitirme planına sadık kalacağını Yaşar Paşa'ya sen mi o gün söz verdin? Öyle dedikodular var. Eğer isteseydin Yaşar Paşa'yı bir savcı çağırabilirdi. Nitekim İlker Paşa'yı çağırmadılar mı? İlker Paşa da Genelkurmay Başkanı'nı yapmış bir insan. Onu çağırmadılar mı? Onu da niye çağırdılar? En büyük sebebi neydi? Genelkurmay tarafından finanse edilen web siteleri. Hatırladın mı? AK Parti de doğrudan davacıydı. Dava açmıştı. Müştekiydi. Yani ben o zaman sana tarihi bir sır söyleyeyim aziz. Söyleyeyim mi?
Buyurun.
Şimdi ben söyleyince, efendim onları daha önce biliyor. Ya bir vakti gelince her şeyi söylüyorsun azizim. Vakti zamanı. Sana bir şey söyleyeyim. Tayyip Erdoğan 27 Nisan bildirisini hiçbir zaman üzerine almadı. Ben bunu çok sonra keşfettim. Nasıl keşfettim? Bir film senaryosu yazılacak. Bir film senaryosu yazmaya karar verdim. Şimdi ünlü bir yönetmen, onda bunun şeyi var. İlk bir sayfalık özeti var. Hatta o gün Berlin'e gitmiş, Berlin'de okumuş. Kısa bir özeti ve biraz daha genişletilmiş özetini kendisine vermiştim. Beni oradan aradı, dedi ki uyuyamadım, senaryoya bayıldım. Muazzam bir şey, bunu çekeceğiz, Türkiye yer yerine oynayacak falan filan. Şimdi
Senaryoyu kim
sorsan
yazacaktı bu arada? Senaryoyu kim yazacaktı?
senaryoyu ben yazdım.
Ha,
Yapımcılığını ünlü bir sinemacı yapacak. Benim de yaptığım şeyi söyleyeyim. Şeyi seyrettin mi bilmiyorum. Kevin Costner'ın John F. Kennedy'yi oynadığı bir film var. 13 gün diye. 13. gün mü 13 gün mü diye şimdi hatırlamıyorum. Küba krizini anlatıyor. Küba krizi hatırlarsın. Sovyetler Birliği füzeleri gemilere koyuyor, Küba'ya gönderiyor. Şimdi Amerika orada bir tereddütte kalıyor. Çok önemli bir dönüm noktası. Üçüncü Dünya Savaşı'nın eşiğinden dönülen bir gündür o. Şimdi John F. Kennedy'ye seçenek şu. Askerler geliyorlar, diyorlar ki seçenekler ne var? Diyorlar ki efendim biz daha denizdeyken Rusya'nın füzelerini imha edebiliriz. Gemilerine ateş açarız, imha edebiliriz. Diyor ki tamam biz onlara ateş açtığımızda Rusya bize füze fırlatır mı? Fırlatır. Peki ne yaparız? Biz de onlara fırlatır. Dünyanın sonu olur diyor Kennedy. Bunu nasıl çözeriz? Şimdi 13 günlük bir şeydir. Siyasi bir krizdir. Dünya tarihinin en önemli krizlerinden bir tanesidir. Bunun bir filmi var. Kevin Costner John F. Kennedy rolünde oynuyor. Robert Kennedy bir başkası oynuyor. O 13 günü nasıl yaşadılar? Ona biraz benzerlik kurarak 27 Nisan bildirisinden bir ay önce neler oldu? 2 ay önce neler oldu? 27 Nisan bildirisinin yayınlandığı geceye nasıl gelindi? İçinde aklımda yanlış kalmadıysa Rahip Santoro cinayeti var. En önemlisi Hrant Dink cinayeti var. Efendim böyle olaylar peşi peşine gelir. 27 Nisan gecesinde düğün başka bir noktaya taşınır. Şimdi ben bu senaryoyu yazabilmek için 27 Nisan bildirisinde rolü olan, yani daha doğrusu siyasi cephede rolü olan, ne kadar insan varsa, ne kadar bürokrat varsa, hadi bir iki örnek olsun diye isim söyleyeyim. Akif Bekir'den Yalçın Akdoğan'a, efendim Abdullah Gül'e tek tek gidip o gece ne yaşadınız? Ne oldu? Ne bitti? Kim telefon açtı? Kime telefon açtınız? Ne düşündünüz? Kimlerle bir araya geldiniz? Cemil Çiçek'i kim çağırdı? Abdülkadir Aksu'yu kim çağırdı? Gece toplandınız, dağıldınız. Ömer Çelik de orada gece. Sabah sizi kim tekrar çağırdı? O metni kim yazdı? Cemil Çiçek'in eline kim verdi? Cemil Çiçek titrek sesiyle ve titrek elleriyle bu bildiriyi nasıl okudu? Kim ikna etti? Kim zorladı? Buna dair öyle bir araştırma yaptım ki aylar sürdü. O yüzden bilerek söylüyorum. 27 Nisan bildirisini Tayyip Erdoğan kendi üstüne almadı. Abdullah Gül'ün meselesi saydı. Hatta fayda mülahaza etti. Gül bu işten vazgeçer diye düşündü. Vazgeçsin diye düşündü. Hatta bu işler daha ilerlediği dönemlerde Abdullah Gül tekrar hani o 367 krizinden sonra çok ayrıntıya girip programı da boğmak istemiyorum. 367 krizinden sonra tekrar Abdullah Gül aday olurken gazetecilere adam gönderdi. Abdullah Bey çekilsin diye. Bak tarih ve yer söylüyorum. Aslı Aydın Taşbaş'ın düğününde, hepimiz düğündeyiz. Düğüne Erdoğan'ın adamları geldi. Birinci derecede adamları, bürokratları geldi ve gazetecileri gece dağılmadan bir köşede buluşabilir miyiz dediler. Dedikleri şey şuydu. Abdullah Gül'ün çekilmesini istiyoruz. Ama bunu böyle doğrudan söyleyemiyoruz. Bize yardımcı olun. Ve buna Kanal, Hürriyet, Sabah haberler yaptı, yazılar yazdı. Ertuğrul Özkök bazen diyor ya, ya bizim ne suçumuz var? Bizi o gün o iktidardakiler efendim ikna etti. Abdullah Bey'e çekilin yazısı yazmaya. Onlar bizi doğru söylüyor. Abdullah
Sanırım
Gül'ün
iki tane yazı
çekilmesiyle
yazdı.
ilgili.
Ertuğrul Özkök iki tane yazı yazdı o günden sonra hemen. Ben daha önce
Tabii hem de
duymuştum
çok ağır
sizden bunu.
yazı.
Tabii.
Çok ağır yazılar yazdı. Ama Ertuğrul Bey'in çok suçu yok orada. Yani suçu yok derken adam öyle dedi diye niye yazacaksın kardeşim? Ben sonra o bürokratlara dedim ki bak güzel kardeşim. Öyle o haber gönderdi, bu haber gönderdi. Abdullah Gül çekilsin. Ben böyle işlere, allem kullem işlere girmem. Abdullah Gül'le Tayyip Erdoğan dava arkadaşı, parti arkadaşı, düşünce arkadaşı. Çekilirsiniz bir odaya. Hatta hakem olarak da Bülent Arınç gibi ikisinin de saygı duyduğu o zaman öyleydi. Adamın birini çağırırsınız, hakem olur. Abdullah kardeşim çekil der. Abdullah kardeşim diye anons etmeyi biliyorsun da çekil demeyi bilmiyor musun? Mertçe söyler. Yiğitçe söyler. Adam da çekilecekse çekilmesin. Hayır çekilmiyorum der. Biter. Kaldı ki meydanlarda çekilmeyecek imasıyla, propagandasıyla seçime girdiniz. Şimdi demek istediğim şey şu. 27 Nisan bildirisi resmen muhtıraydı. Muvazzaf askerlerin üstelik hiyerarşiye uygun bir şekilde Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın talimatıyla ilgili bütün komutanların onayıyla resmi web sitesine yayınlanmış ve Peygamberimizin hayatının efendim kutlu doğum gününü de hedef alan birçok halk kitlesinde hedef alan açıktan açığa bir efendim muhtıraydı. Fakat şimdi ona muhtıra değil diyenler emekli amirallerin, emekli. Yani adamın elinden bir şey gelmez. Yani bakkaldan çok çok emekli asker de biliyorsun araba kullanmayı unutmuştur. Araba kullanmaz. Çünkü hep emir erleri yaptığı için o işi. Bakkala gittiysen, markete gittiysen markete gidemez bu adamların çoğunluğu. Şimdi o adamlara darbe yapacak diye dava açtırıyorsun. Savcılara emir veriyorsun, hakimlere emirler veriyorsun falan filan. Bu taksimi kurt yapmaz, kuzulara şah olsa diye bir mısra vardır hani. Aynen öyle. Bu taksimi kurt elçem Yaşar Büyükanıt'ın elini ayağını öpeceksin. Sonra döneceksin. Emekli insanları dövmeye kalkacaksın. Dövdükçe döveceksin. Sövdükçe söveceksin. Üzerinde tepineceksin. Üstelik ilk başta fark etmeyeceksin. Sonra fark edeceksin. Ey havuz medyası. Bu insanların çoğu senin aklayıp pakladığın. Hayır efendim bunlar darbeci değilmiş. Bunlar hakkında senaryolar uydurulmuş dediğin paşalardan. Ama artık emekli. O zaman tehlikesi varsa vardı. Ama emekli adam artık. Bırak emeklilik. Ayrıca bir şey daha söyleyelim. Bu mevzuyu çok uzattık belki. Emekli askerlerin yaptığı açıklamalar yasalara ve anayasalara, anayasaya aykırı olduğunda işlem yapıyorsan, Bir tane adam var, emekli. Şimdi milis şeyler kuruyor, askeri eğitimler veriyor güya, hatırlarsın.
Adnan
Neydi?
Tanrı verdi.
Saadat'ın başındaki adamı söyle.
Adnan
Neydi adı?
Tanrı verdi. Adnan Tanrı
Adnan
verdi.
Tanrı. Bu Adnan Bey şeriatın gelmesiyle ilgili açıklama yaptı. Senin fikrin gelsin gelmesin olabilir, beni ilgilendirmez. Ama anayasaya aykırıdır. Çünkü anayasada ve yasalarda anayasal düzeni değiştirme suçu diye bir suç vardır. Adam bir şey kurmuş, silah eğitimi yapıyor. Silahlı eğitim yaptırıyor. Suikast eğitimi yaptırıyor. Milis ordu kuruyor. Ve diyor ki şeriat düzeni gelmeli. Bu adama niye işlem yapmıyorsun? Evet, Saadat'ın başındaki adam. Hele bir tane şey var. Ne diyor? Gata'da bir asker var. Ya adam bir sirkten mi kaçmış azizim? Yani bir bilemiyorum ki. Yani tam bir ucube adam. Bir fotoğrafı varsa gösterin.
Doktor aslında.
Ha,
Asker değil de
doktor.
doktor. Evet.
Gata'da görev yapan. Gata'da niye görev yapıyor bu doktor?
Gata'da
Yani
başhekim
Gata'da
yardımcısıymış.
askeri doktorlar görev yapmaz mı?
Yok. Sonra onlara sanırım şey devrettiler ya, Sağlık Bakanlığı'na, bütün Gata hastanelerini. Zaten askerler o yüzden rahatsız biraz. Bu kişiyi de başhekim yardımcısı yapıyorlar. O hadiseden sonra bunu başka görevden almışlardı. Şimdi başka bir yerde görevlendirdikleri ortaya çıktı. Bir iki gün önce yine bazı beyanları vardı, haber olmuştu.
Ya adamın her yaptığı faul azizim. Bak adam şimdi bir Gata askerlerin genellikle tedavi gördüğü bir yer. Neden? Bir sürü sebep var. Bu adam öyle laflar etti ki sonunda mecbur kaldılar, görevden aldılar. Sonra yeniden başlamış. Tamam. Fakat adam yine konuşuyor. Ömer Faruk Gergerlioğlu'yla Selahattin Demirtaş'ın katlinin caiz olduğunu söylüyor. Adama bak, adam doktor mudur? Troll müdür? Manyak mıdır? Hasta mıdır? Ya sen
Amiraller için
kimsin?
bunun bir
Nasıl böyle bir
sakıncası,
fetva veriyorsun?
amiraller için bunun bir sakıncası olmayabilir. Onların bakış açısıyla baktığımızda da, ama asıl onun söylediği şey şu: diyor ki medeni kanunla mücadele ediyoruz diyor, o başhekim yardımcısı iken. Erkeklerin ikinci eş alması gerekir diye adam sosyal medyada açıklama yapacak kadar cesur bir adamdı yani. Yani daha doğrusu deli bir adam, öyle diyelim.
Ya olur mu? İnsanların katline
Evet.
fetva çekiyor. Ya sen kimsin? Bir de eğitimsiz bir adam da değilsin. Doktorsun. Sen kimsin? Nasıl fetva verirsin? Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun ölümüne fetva... Bu manyak öyle bir fetva verdi. Bir başka manyak da gardiyanlık yapıyor. Bir halt yedi. Ne olacak? İkisi de şu an hapishanede, insandan bahsediyoruz. Böyle adalet, böyle... Eğer bir işlem yapacaksan bu tür zirzoplar hakkında işlem yapacaksın. Onu söylemek istiyorum.
Evet.
Önce buradan
Peki
başlayacaksın.
abi.
Özür dilerim. Eğer zevzeklikse, ya Türkiye'de böyle zevzekin haddi hesabı yok kardeşim. Ta saraydan başlayacaksın. Sarayda bir tane adam var, iletişimle ilgili işler yapıyor. Her şeye maydanoz oluyor. Her şeye bir şey söylüyor. Halkı kin ve nefrete teşvik diye bir laf var. Cuk diye oturuyor bazılarının üzerine. Meclis başkanından milletvekiline, bakanından sözcüsüne. Onlara işlem yapmayıp sonra emekli bulduğun adamları dövmeye kalkınca bunun anlamı şudur: sen buradan siyasi rant elde ediyorsun. Senin amacın başka. Senin amacın üzüm yemek değil. Senin amacın bağcıyı dövmek. Her kitleyi dövmek. Bu kitleler de bir türlü uyanamadı. Hala onun ağzıyla cemaate bir şey söylüyor, başkasına başka bir şey söylüyor. Eninde sonunda sıra sana geliyor. Aklını başına devşir. Bu adamların tek fikri şu: bana oy vermeyen herkesi yok etmek. Adamın bütün mantığı bu şekilde çalışıyor. O yüzden öyle masanın altına saklanıp başka suçsuz insanları suçlu göstermekte, iktidara yandaş olmak, yoldaş olmak sıranın sana daha çabuk gelmesini sağlıyor. Başka bir işe yaramıyor.
Evet. Bir küçük bir konu var, isterseniz onu da geçelim. Biraz magazin konusuna gireceğiz. Onunla kapatalım. Bilmiyorum sizin oralarda nasıl, medya neyi konuşuyor? Burada Avrupa, İngiltere medyasında şu anda neredeyse birinci gündem Sofagate, koltuk skandalı olarak geçiyor. Bu geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği'nin en üst düzey iki yetkilisi Türkiye'yi ziyaret etti. Bunlardan bir tanesi Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, diğeri de Alman sanırım Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen. Bilmiyorum gördünüz mü? Bir protokol krizi yaşanıyor orada. O Beştepe'deki görüşme sırasında o hanımefendiye sandalye vermiyorlar. Şimdi bütün Avrupa'da bu konuşuluyor. İşte İstanbul Sözleşmesi'nden de çıkıldı. Acaba bundan dolayı mı bunu yaptılar filan diye. Ne diyorsunuz bu konuda?
Azizim ne diyeyim yani. Yani ya bu da devlet aklı ortadan kalktı. Devlet böyle mi yönetilir? Yani misafirlerine böyle davranma geleneği Kaddafi geleneğidir. Azizim. Kaddafi geleneğidir. Ya tam bir Kaddafi yolunda yürüyorlar. O Kaddafi de çadırını kurardı. Hatırlar mısın? Erbakan Hoca bile o tuzağa düşmüştü. Çadırında bekletir, çadırında oturtur, kendisi yayılır oturur. Ha, fotoğrafında buldunuz değil mi? Bu bir Kaddafi yöntemidir ya. Gelen misafir, bizim geleneğimizde elçiye zeval olmaz. Geleneğimizde elçiye iyi davranılır, güzel davranılır. Baş köşeyi, hatta bırak elçiyi. Misafiriniz gelse misafire baş köşeyi verirsiniz. Kendi oturduğunuz yeri verirsiniz. Kendi terliğinizi verirsiniz. Yani bir Anadolu kültüründen bahsedeceksek, Anadolu kültürü budur. İnsan kendi koltuğunu verir, kendi yastığını verir, kendi yatağını verir. Geleni düşük sandalyede oturtmak falan, bu nedir ya? Bu devlet aklı bu mudur? Bu mudur yani? Amerika'da bunun ciddiye alındığını bilmiyorum. Avrupa Birliği meselesi olduğu için Avrupa ülkelerinde tabii bu çok konuşulur. Hala da. Yani hatırlar mısın bunu kim en aklımda kalan? İsrail, Türkiye'nin İsrail Büyükelçisi'ne yapmışlardı bunu. Düşük sandalyede
Evet.
oturtmuşlardı.
Evet.
Kimi modelliyorsunuz ya? Kimi örnek alıyorsunuz? Böyle saçmalık olur
Bunu
mu? Bununla
kasten mi
itibar mı
yapmışlardı bunu?
kazandı? Hayır, bununla itibar mı
Kasten.
kazandınız zannediyorsunuz? İtibar kazanmadınız ortada. Çadır devleti imajına yeni bir sahne daha eklediniz. Eklediğiniz sahneden çok memnun değilsiniz ki. Dışişleri Bakanı olacak şahıs bu olayın çarpıtıldığını anlatan bir konuşma yapmak zorunda hissediyor. Kadın haklarına nasıl sahip çıktığını anlatıyor. Çavuşoğlu'nun açıklamasını dinledin mi bilmiyorum. İş
İsterseniz bir
işten
koysunlar.
geçmiş.
Ben bir arkadaşlar bir görüntüyü koysunlar.
Ha varsa dinleyelim tabii. Zaten
Var
bitirelim
var
ondan
evet.
sonra.
Evet.
Olursak biz bu konuda açıklama yapmak istemezdik ama Türkiye'ye yönelik son derece haksız ithamlar da var. Gerek kadına yönelik işte verdiğimiz önem çerçevesinde gerekse başka alanlara da götürüyorlar. Türkiye köklü bir devlettir. Ve Türkiye ilk defa bir misafir ağırlamıyor. İlk defa Türkiye'ye yönelik yani bu ithamlar olmasaydı bu kadar net açıklamayacaktık. Ama baktık ki en üst düzeyde bile sanki Türkiye bunu yapmış gibi söylemler var. Avrupa Birliği'nin kendi içindeki uygulamalar veya diğer konulara biz girmek istemiyoruz. Ama protokol birimlerimiz önceden bir araya geldi ve onların telkinleri ve talepleri karşılanmıştır. Teşekkür.
O zaman bu
Yani
sehven
söz.
yapılmış bir şey değil.
Hayır, sehven yapılmış demiyor. Onların talep üzerine yaptık diyor. Öyle demiyor mu?
Bir fotoğraf var, sosyal medyada dolaşıyor, dalga geçiyorlar bununla. Artık kadın Türkiye'ye tekrar giderken eline kendi sandalyesini almış, götürüyordu.
Hayır ya tam Çavuşoğlu'nun açıklaması tam bir skandal. Bir kere yaptığın
Evet.
şeyin arkasında dur bari. Diyor ki onların bürokratlarla bizim bürokratlar bir araya geldi. Protokol gereği onların talepleri üzerine yapıldı diyor. E kardeşim bu bir ayaküstü bin tane yalan söylemenin ne anlamı var ya? Yaptığın şey çirkin bir şey, kaba bir şey, doğru bir şey değil. Devlet geleneğine ve devlet aklına da uygun değil. Rezil oldun, kendi kendini rezil ettin. Ha, o muameleye maruz kalıp da susan Avrupalı yetkili de kendi kendini madara etmiş oldu. Ama asıl madara olan Türkiye'dir. Türkiye'de demek ki böyle işliyor protokol. Yani insanlar gittiği zaman oturacak bir sandalye verilmeyebiliyor. Bir kanepenin üzerine oturtulabiliyor, bekletilebiliyor. Bunlar belli devletlerin yaptığı şeylerdi. Türkiye böyle şeylere girmezdi. Türkiye'nin kendine göre bir asil, iyi kötü, soğukkanlı bir durumu vardı. Türkiye şimdi çadır devletine dönünce, mafya devletine dönünce, mafya metotları, bunlar mafya metodudur. Muhatabını böyle düşük yerlerde oturtma, aşağılama falan filan. Bunlar hoş şeyler değil. Türkiye buradan hiçbir şey kazanmadı. Kazanamaz. Türkiye tam aksine hukukun, insan haklarının, demokrasinin, diplomasinin ayaklar altına alındığı, Avrupalılara şantaj yapan, bak bana parayı göndermezsen buradaki bütün efendim iltica edenleri, mültecileri Avrupa'ya sürerim. Bulgaristan üzerinden sürerim. Yunanistan üzerinden sürerim. Başınıza bela olurlar diyen şantajcı, tehditkar ülke imajını pekiştirmiş oldu. Bundan Türkiye'ye bir fayda var mı? Yok. Ama bunların umurunda mı? Dolarlarına dolarlar ekleyip, dolarlar da zirve yaptığı halde bir çare üretemeyip, ülkeyi ekonomik krizin içine atanların umurunda mı böyle şeyler? Sanmıyorum. Sanmıyorum ama bu da böyle, bu devranda böyle devam edemez. Hiç üzülmeye, hiç böyle kendi kendimize hırpalamaya gerek yok. Bu devran böyle devam edemez. Etmeyecek. Demokratik, hukuki, hak arama talepleri artacak. İnsanlar canı yandıkça hukuk ve demokrasi diyecek. Hukuk ve demokrasinin içini dışını delik deşik eden, kalbura dönüştüren, her gün elindeki makinalı tüfek insanları tarayanlar da hukuk ve demokrasi içinde defolup gidecek.
İnşallah. Peki, herhalde bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik Ekrem Bey.
Evet.
Evet. Buyurun, kapanışı siz yapın.
Evet, yine umarız böyle hep sevimsiz konuları tartışma yerine böyle güzel konular olsun, güzel gündemler olsun, umut vadeden gündemler olsun. Onunla ilgili de bir belki program yapmak zorundayız. Geçenlerde bir arkadaşım kendi, hadi sizin de tanıdınız yani, beraber program yaptığınız Cumali Bey, kendi çocuğunun videosunu göndermiş. Bir video çekmiş İngilizce, bir video çekmiş Arapça, bir video çekmiş Türkçe. Böyle bir nesil geliyor. En az iki dil bilen, üç dil bilen, dünya vatandaşı olmuş. Ufku dünyanın bütün düşüncelerini, fikirlerini, renklerini müşahede etmeye açık. Geleceği aydınlık. Efendim fikir özgürlüğünü, düşünce özgürlüğünü, basın özgürlüğünü doya doya yaşayan ve düşünceleriyle insanlara yeni yollar açacak bir nesil geliyor. O sürgündür, o mahkumdur bugün ama bir gün ilerleyen zaman diliminde çok güzel insanların çok güzel şeyler yaptığını göreceğiz. Bu umudumuzu yitirmeyelim. Çünkü bugünkü karanlık sonsuz bir karanlık değildir. Bir gün bu konuyu, münhasıran bu konuyu belki işlemek lazım. Ama gönül istiyor ki gündemlerimiz hep güzel şeyler olsun, umut veren şeyler olsun. Ama ne yazık ki Türkiye maalesef bugünkü yobaz faşizmle umut vermiyor. Umutsuzluğa kapılmaya yine de gerek yok. Eyvallah. Tekrar görüşmek üzere.